Ayrım 15.
9. Orada eski evin bahçesinde bakımsız havuzun içindeki yaprakları elindeki dal parçasıyla yüzdürürken Selin'i görebiliyorum. Üstünde bol, keten bir pantolon, beyaz keten ayakkabılar, incecik ipek bir gömlek, saçlarını toplamış, kolunda o kocaman saat, yüzü asık ve düşünceli. İçinde bulunduğu durum hepimizin zaman zaman karşılaştığı ikilemlerden biri değil. O gerçekten çok önemli bir açmazın içinde. Henüz tam ortada duruyor. Mutluluk ve belirsizlikle belirlenmiş mutsuzluk arasında. Böyle bir ikilemi kime sorsak kuşkusuz birincisi diyecektir. Mutluluk ve belirsizlik. Ama bu seçimi hayatınızda gerçekleştirin desek pek çoğu mutlu ya da mutsuz belirlenmiş olanı korumayı yeğlerdi. Neden ama? Hepimiz sürekli olarak beklenmedik bir şans ışığıyla karşılaşıp tüm hayatımızı değiştirmeyi düşlemez miyiz? Birdenbire bir başkası olmak, birdenbire bizi biz yapan kurallardan, insanlardan, doğru ya da yanlış, yıllarla oluşturup içine hapsolduğumuz kendi imgemizden uzaklaşıp yeniden başlamak. Kimsenin geçmişimizi bilmediği, eski hatalarımızın ikide bir yüzümüze vurulmadığı bir yerde olmak. Başkalarına kendimizi yeniden tanımlamak. Cem'in yaptığı gibi, çekip gitmek. Ama kaçımız Cem gibi alışkanlıklarımızı, bağlılıklarımızı, iyi kötü kurulmuş hayatımızı bırakıp böyle bir maceraya girişebiliriz? Çoğu zaman en büyük felaketlerde bile olduğumuz yerde durup beklemez miyiz? Şu an Selin'i havuzun başında elindeki dalla oynarken, suda bulanık, dalgalanan, farklı biçimler alan yüzüne bakarken gördüğümde bu kararı veremeyeceğini de anlıyorum. Gelin onun aklından geçirdiğini sandığım şeyleri bir kez de biz, belki ondan daha açık biçimde düşünelim. Nevit'le giderse uzak bir ülkede sonu belli olmayan bir hayata başlayacak. Annesi, kocası bunu öğrendiklerinde ortalık karışacak. Ama sonunda en azından annesi yumuşayacak. Biricik kızının mutluluğunu her şeyin üstünde tutmak zorunda kalacak. Onu reddetse bile Selin tek başına başka bir ülkede de yaşayabilecek eğitime sahip. Üstelik yanında götüreceği parayla uzun süre hiçbir şey yapmadan yaşayabilir. Yanında çok sevdiği ve onu deli gibi seven biriyle birlikte olacak. Murat'ı mı düşünüyor? Onun farkında bile olmadığı bu yıkımla karşılaştığında çekeceği acıyı mı düşünüyor dersiniz? Evet, işte sizin gibi ben de düşünüyorum ve Selin'i durduran nedeni bir türlü bulamıyorum. Ahlaki bir şey mi? Suçluluk mu? Sonsuza dek kocasını aldatmayı düşünen birinin en azından dürüstçe ötekini seçmesi daha mı az ahlaklı bir davranış sizce? Hayır, sanmam. Onu buraya bağlayan, her ne yaşamış olursa olsun gözlerinin daldığı şu pis havuz mu? Bu bakımsız bahçe mi? Aklımıza hiç gelmeyen başka bir şey olmasın sakın. Genç yaşta duyduğu şu yaşama yorgunluğu olamaz mı onu böylesine tedirginliğe sürükleyen? Belki de birkaç gün önce verdi kararını. Sokakta yürürken karşılaştığı eski bir arkadaşıyla kahve içmeye gittiğinde. Herkesin çok mutlu saydığı bu kadın ona bunalımda olduğunu, psikoloğa gittiğini, hiçbir şeyin içindeki anlaşılmaz mutsuzluğu silemediğini söylemişti. Hala sevgilisiyle birlikteydi. Ama artık o ilk günlerin sevinçleri kalmamıştı. Artık sabahları uyandığında banyo aynasına yapıştırılmış komik bir resim ve not bulmuyordu. "Bu yüzden mi mutsuzsun?" diye sormuştu Selin. "Bu kez sonunda aradığımı bulduğumu sanmıştım," demişti kadın. Buna gerçekten inanmıştım. Bu beni çok etkiledi. Hep aynı şey oluyor. Neden böylesine küçük mutlulukları bile sürdürmeyi başaramıyoruz? Ondan ayrıldıktan sonra yürürken düşünmüştü Selin. Yıllardır farklı erkeklerle aşklar yaşayan bu arkadaşının bıkkınlığını, gözlerindeki yaşlılığı. Evet, Nevit hayatındaki tek güzel şeydi. Onu düşünerek uyuyor, onunla uyanıyordu. Ama birlikte çok az zaman geçirebiliyorlardı. Birbirlerine dokunmak, birbirlerini sevmek, konuşmak, sıradan olaylardan söz etmek, hala anıları anlatmak, oynamak, birlikte yemek yemek için hep çok az zaman. Ya Murat'la geçmek bilmez hafta sonları gibi uzun zamanları olsa, ikisine ait bir evde sürekli birlikte olsalar, bu sevgi, bu tutku, bu dayanılmaz seks isteği kalacak mı? Telefonla konuşurken bile sevişmek istediği bu adam ya geceleri sırtını dönüp uyumaya başlarsa, ya artık anlatacak anılar kalmayıp aynı şeyleri anlattıklarını unutup tekrarlarlarsa? Ama bir yandan da Nevit'in bütün bunları düşünmediğini biliyor. Onun gerçekten belki başka kimseyi sevmediği kadar çok kendisini sevdiğini, bunun öyle aynaya yapıştırılacak notlarla filan anlatılamayacak bir şey olduğunu biliyor. Korkuyorsun diyor sudaki yüzüne. Yüz dalgalanıyor. Korkaklar için hazırlanmış bir yaşamın var. Onu sürdüreceksin. Masalın tersinden korkuyor Selim belki de. Sevgili prensinin birdenbire kurbağaya dönüvereceğinden ve artık inanacak hiç masalı kalmayacağından. Hadi kendinizi onun yerine koyun. Bir kurbağanın peşinden gitmek zorunda kalsaydınız ve o bir prense dönüşseydi çok mutlu olurdunuz herhalde. Ama kim prensinin kurbağaya dönüşmesini ister? Ve hepimiz biliriz ki yanımızda kalan bütün prensler sonunda bir kurbağaya dönüşür. 10. Selin'i bulanık havuzdaki yüzüne bakarken gördüğümüz anda aklından nevit geçerken, aklından karma karışık anlar, sözcüklere döküldüğünde hepimizinki gibi başkalarını sıkacak sayısız ayrıntıyla dolu, iç içe geçmiş, silinip beliren zamanları, mekanları, duyguları, sözcükleri, yaşanmış görüntülerle anlatılanları, hayallerle korkuları, parlayıp kaybolan, peşinden gitmeye kalktığınızda kendinizi bambaşka bir yerde buluverdiğiniz anları taşıyan belleğin o gizemli arşivinde yüzerken, evet tam o anda Nevit bavulunu toplamış kahvesini içiyordu. Önündeki dergiyi öylesine karıştırırken gözüne bir gece önce gittiği partideki yaşlı yazarın fotoğrafı çarptı. Dişlerini göstererek gülümsediği fotoğrafın altında bir başka yazar için söylediği alaylı sözler yer alıyordu. Siyah elbiseli adamların, uzun tuvaletli hanımların ve tuhaf yırtmaçlı ya da mini elbiseli genç kızların özenle bakılmış bahçede dolanıp durduğu, birbirleriyle konuşurken başka yerlere, yeni gelenlere baktığı bu anlamsız partide Nevit kendini nasıl da mutsuz hissetmişti. Ev sahibi film yapımcısının eşi sürekli onu yanına çağırıp birileriyle tanıştırıyor. Ünlü bir reklamcı, ünlü bir iş adamıyla karısı, bir gazeteci, bir politikacı ve kızı. Sonra yanlarına ünlü yazar gelmişti. Yaşlı yazarın kitaplarını okumuştu Nevit ama ona bir şey söylemedi. Ötekiler ünlü yazara tuhaf bir saygı gösteriyorlardı. O şimdiden sarhoş, elindeki kadehi durmadan yenisiyle değiştiriyor ve kendisiyle ilgilenen, kendisini önemseyen bu önemli insanlara bir şeyler anlatıyordu. Hanımlara sürekli iltifat ediyor, divan şiirinden onlara dizeler okuyordu, bağırarak. Dans etmekten söz ediyordu. Marksizm'den Osmanlı'ya, Joyce'dan başbakana başka bir sürü şeyden. Hep yüksek sesle ve beklenmedik küfürler kullanarak konuşuyordu. Nevit bir an yapımcının şık giysiler içindeki karısına baktı. Bakımlı, kırklarında bir kadın. Bütün dergilerde boy boy fotoğrafları yayınlanan biri. Onun yüzündeki düşünceyi okumaya çalıştı. Ne hoş değil mi diyordu sanki kadın. Bu akşam böyle bir soytanın bizimle olması, bizi güldürmesi. Onu çağırmak nereden geldi aklınıza Allah aşkına? Nevit bir ara daha fazla dayanamayacağını düşündü. Bu yaşlı adamı tutup neden bunları yapıyorsunuz? Sizin burada olmanız gerekmiyor. Bu insanları güldürmek zorunda değilsiniz demek gelmişti içinden. Sonra sanki biri çağırmış gibi yanlarından ayrılıp içeriye gitmişti. Salonda televizyon açıktı. Birkaç kişi orada oturmuş maçı izliyorlardı. Ne yapacağını bilmez halde onların arkasına geçip o da maça baktı. Adamlar onun geldiğini bile görmediler. Futbolculara, spikere bir şeyler söylüyorlardı sürekli. Sanki onları duyabilirlermiş gibi. Sonra bir heyecan oluyor, gol diye bağırıyorlar, gerçekten seviniyorlardı. Televizyondaki maçta birden ilginç bir sahne gördü Nevit. Dikkatle baktı. 4-5 futbolcu yere çömelmiş halde birbirinin arkasına geçmiş, tren gibi birbirlerinin ayaklarından tutarak sıçraya zıplaya ilerliyorlar, bütün seyirciler, binlerce insan çılgınca onları alkışlıyordu. Çocukluğunda babasının yanında, yalnızca onu mutlu etmek için, ona yakın olmak için hiç sevmediği maçları izlerken futbolcular böyle şeyler yapmazdı. Günümüzde ise herkes böyle şeyler yapıyordu. Şimdi bir gece önceyi hatırlarken artık iyi piyano çalmak, iyi futbol oynamak, iyi şarkıcı olmak, iyi devlet adamı olmak yeterli değil diye düşündü. Aynı zamanda soytarı olmak gerekiyordu. Günümüze bilgi çağı diyorlar, imaj çağı diyorlar. Oysa aslında tam bir soytarılar çağı. Eskiden soytarılar kralları eğlendirir ve çoğu kez onların gazabından kurtulamazlardı. Şimdi herkesi eğlendirmek zorundalar. Yalnızca eğlendirmek de değil, dikkatlerini çekmek, düşüncelerinizi açıklamak, birilerini ikna etmek, birilerine kendinizi göstermek istiyorsanız mutlaka soytarı olmalısınız. Televizyon soytarıları, gazeteci soytarılar, politikacı soytarılar, futbolcu soytarılar, iş adamı soytarılar, sosyete soytarıları, reklam soytarıları, soytarı güzeller, soytarı yakışıklılar. İşte günümüzün dünyası. Bu soytarılar balosunda herkes şaşkına dönmüş durumda. İnsan önce soytarılarla alay ederken birden kendisini onların yanında buluveriyor. Günün birinde kendisinin de gerçek bir soytarıya dönüştüğünü fark ediyor. yoksa kimsenin umursamadığı, aldırmadığı, hatta soytarıların bile alay ettiği biri haline geliyor. Açık oturumlarda, tartışma programlarında en çok soytarılık yapabilen kazanıyor. Soytarının arkasındaki ölçüm panosunda elektronik sayım aracının ibresi yükseliyor. Haberciler cinayetleri, kıyımları, tecavüzleri bile bir çeşit soytarılıkla anlatmayı maharet sayıyor. En çok haber yapan değil, en çok soytarılık yapan muhabir her gece televizyona çıkıyor. Şu maça bakın, yüzlerini gözlerini boyamış taraftarlar çılgınca bağırıyor. Binlerce kişinin arasında bile görülmeye çalışıyorlar. Şu futbolculara ne demeli? Birbirinin ardına diz çökmüş, ayaklarını tutmuş zıplayarak ilerlemeye çalışıyorlar. Çok yakında diye düşünüyor Nevit. Çok yakında artık seçimlerden önce politikacılar da böyle olacak. Başbakan ve bakanlar arka arkaya diz çökmüş, birbirlerinin ayaklarını tutmuş, böyle seçim meydanında turluyorlar. Halk onlara meyve kabukları, fındık fıstık atıyor, gülüyor. Çocuklar itip kakıyor. Daha çok, daha çok diye bağırıyorlar. En büyük soytarı kazanacak, en büyük soytarının peşinden ölüme bile gideriz. Belki de kısacık hayatlarımız için böylesi daha doğru diye düşünüyor. Belki de bütün dünya kocaman bir Luna Park olmalı. Yazarın fotoğrafının olduğu dergiyi kapatıyor. Düşündüklerini Selin'e anlatmayı kuruyor. Belki uzun süre bu dergileri göremeyecekler. Telefon defterine bir kez daha bakıyor. Aramayı unuttuğu kimse var mı diye. En son Cem'le konuştu. Onun bu çılgın macera için gerçekten ne düşündüğünü bilemiyor. Başından beri her şeyi bildiği halde çok fazla bir şey söylemediğini hatırlıyor. Telefonu kapatırken bir ev bulur bulmaz onu arayacağını söylüyor. O da çok yakında yanlarına geleceğini. Nevit onu özleyeceğini düşünüyor. Ne zamandır eskisi kadar çok görüşmeseler de. Sonra saatine bakıyor. Biraz erken bile olsa bir an önce çıkmak istiyor. Burada durmak, düşünmek istemiyor sanki. Selin gelmeden havaalanında olmalı. Son kez dönüp evine bakıyor. Burayı bir daha ne zaman yeniden göreceğini merak ediyor. Sonra çıkıyor. 11. Öyle bir an geldi ki Selin artık düşünmeyi bıraktı. Artık hayaller, düşler, geçmişin parlayıp sönen görüntüleri, giderek azalan ve yiten gün ışığının bahçede yarattığı gerçeklik birbirine karıştı. Yalnızca gitmeye ya da gitmemeye koşullandı bir süre. Sanki bir idam mahkumunu ipten kurtarmak için geçen saniyeler gibiydi. Ama bağlanmış gibi saatin geçmesini bekledi. Şimdi artık her şeyin bittiğini, uçağın gittiğini, Nevit'in geri döndüğünü düşünüyordu. Acaba gitmiş miydi? Belki de yanında boş bir koltukla o hep söylediği yaşamı tek başına kurmaya karar vermişti. Eve gitmesi gerekiyordu. Ama kıpırdayamıyordu yerinden. Akşamdı artık. Ürperiyordu, yine de kalkıp içeri bile girmiyordu. Doğru olanı seçtin dedi kendi kendine. Sonra güldü. Ama kaybettin. Başka biri olsa yarın onu arayacağını, her şeyin yeniden konuşulabileceğini, belki bu kaçamakların bir hayatı güzelleştirdiği için, en azından bunun için, biraz soluk almayı sağladığı için sürdürülebileceğini düşünürdü. Ama şimdi onun aramayacağını, bir daha hiç aramayacağını, onu bir daha hiç göremeyeceğini biliyordu. Evet diye düşündü. İşte şimdi biliyorum. Onunla sevişirken, anlattığı komik şeyleri, acı şeyleri dinlerken gözlerine baktığımda, güzelliğe bak diye düşündüğümde de biliyordum ama onlar yanıltıcıydı. Şimdi artık zaman geçti. Burada oturdum, zamanın geçişini bekledim. Çocukken acı duyduğum anlarda yaptığım gibi. Saniyelerin geçişini bütün bir dünyadan uzakta tek başıma durup izledim ve geçti. Hayatımı değiştirecek an geçip giderken o anın içinde yer alıp onun hızına yetişip onunla birlikte akmak yerine burada oturup izledim. Ve şimdi biliyorum. Artık her şey bittiğinde güzel çocukluk anılarını, başkaları gibi renkli anıları barındırmayan şarkıları, heyecanla uyanılan bahar sabahlarını yitirdim ve onu sevdiğimi, bu nedenini bilemediğimiz büyük coşkuyu duyduğumu biliyorum. Ve o coşku, o mutluluk hep olduğu gibi bir an gelip tam tersi bir duyguya, acıya, incitmeye dönüşü veriyor. Yapmam gereken o güzel anları hatırlamak, yeniden, yeniden hatırlamak, hiç unutmamak. Yıllar sonra bile biraz hüzünle, biraz mutlulukla en küçük ayrıntılarına dek yeniden canlandırabilmek. Ağlamasının, yanaklarından aşağı deli gibi akan yaşlarla sarsılmasının nedeni bugün onunla birlikte kaçıp gitmemesi değildi. Bir gününün sonunda verdiği karardı. Levent'ten ayrıldığında bir daha asla aşık olmayacağını söylemişti. Ama olmuştu işte. Üstelik bu kez öfke, kızgınlık yoktu. Yalnızca özlem vardı. Onun konuşmasına, bakışına, ellerinin hareketlerine, gülümseyişine, gözlerine, tenine, sarılışındaki kendini verişe, içtenliğe, kokusuna, ıslak dişlerine, davranışlarındaki inceliğe, her şeye, her şeye duyduğu özlem. Demir kapının sesiyle irkildi. Arkasına döndü, Ali'nin sesini duydu. Bahçeden geçerken ona cevap verdi. ''Deli gibi seni arıyoruz, burada ne işin var?'' dedi Ali. ''Yalnız mı geldin?'' diye sordu Selin. Ali onun ağladığını anladı. Geldi, gözlerinin altına dokundu. Yanına çöktü, elini tuttu. ''Ne oldu?'' diye sordu. Onu anlatmak istedi Selin. ''Başka kim? Ondan başka kim anlayabilirdi ki?'' ''Sana anlatırsam, çocukluğumuzdaki şeyler gibi bir daha hiç sözünü etmemecesini unutur musun?'' ''Bana seni kimin böyle üzdüğünü söyle,'' dedi Ali. Onun yüzünü okşadı Selin, gülümsedi. ''Hayır hayır, kimseyi döverek halledebileceğim bir şey değil bu,'' dedi. ''Önce telefon etmeliyim,'' dedi Ali. Annesini aradı. Onu bulduğunu, merak edecek bir şey olmadığını, bir şeyler yiyip birlikte döneceklerini söyledi. Sonra Selin ona her şeyi anlattı. Kısaca. ''Bir başkasına asla aktaramayacağınız, içinizin neden böyle boşaldığını, neden böyle ağlamak istediğinizi, neden tanımsız bir acı çektiğinizi asla anlatamayacağınız o duyguyu, sözcüklere dönüştüğünde sıradan bir gizli aşk öyküsünü anlattı. Onu bulmamı ister misin?'' diye sordu Ali. İşte şimdi kendini iyi hissediyordu. Yalnız olmadığını hissediyordu. ''Sen olmasaydın ne yapardım?'' dedi. ''Onu bulmamı ister misin?'' diye tekrarladı Ali. ''Hayır'' dedi Selin. ''Onu bulmuştum ama artık kaybettim.'' ''İstersen bu gece eve gel, birlikte yemek yeriz, çıkıp biraz dolaşırız, annem de sevinir.'' dedi Ali. Selin kalktı, onun saçlarını okşadı. ''Evet, bu gece kalabalığa ihtiyacım var.'' dedi. İçimdeki sessizliği duymayacağım denli çok gürültüye.